Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 12 Mer 1401, Hicri Kamer'e 7 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 4 Ekim 2022 Salı. Ayrıca İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadetini idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşam kainimiz daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaşar ile Türkiye'de erken Cumhurbaşkanlığı seçimi iddiası üzerine yapılan röportaj, İran basınında seçmeler, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadeti yedirme özel programı, Amerika'nın gerçek yüzü ve kalıcı etili isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı reisi düşmanların İran'ın ilerlemesinden etkili olduklarını belirtti. Tümgeral Bakri bugünkü güvenlik İran güvenliğini savunanların fedakarlıklarının sayesinde oluştuğunu belirtti. Dışişleri Bakanı yaptırımların kaldırılması için müzakereler yoluyla alınan önlemlerin doğru yolda olduğunu düşünüyorum dedi. Türkiye, Yemen'deki taraflara barışçıl çözüm çağrısında bulundu. Suriye, Irak'a 50 teröristi teslim etti. Ve Putin, yeni bölgelerin Rusya topraklarına ilhakını imzaladı. Şimdi haberler.
İran İslam Şura Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i gündemi değerlendirdi. Meclise hükümetindeki bir bakan için yapılan güven üye oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Reis'i, İran halkının polise destek gösterilerine yoğun katılımının düşmanları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. İran düşmanlarının ülkenin ilerleme kaydetmesine öfke duyduğunu belirten Reis'i, düşmanlar İran'ın gelişmesini istemiyor. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamine'yi dünkü konuşmasında buna değindi dedi. Cumhurbaşkanı Reis'i tüm engeller ve yaptırımlara bakmaksızın ambargoyu onurlu ve adil bir şekilde kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer yandan yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz ifadesini kullandı. Amerika'nın İran'a karşı azami baskı politikasında utanç verici bir şekilde başarısız olduğunu ve yaptırımların işe yaramadığını resmen itiraf ettiğini belirten reisi, düşman İran milletinin ilerlemesinden rahatsız diye konuştu. İbrahim Reis'in katılımıyla bugün İslam Şura Meclisi'nde önerilen Çalışma Bakanı Muhammed Hadi Zahidi Vafa için güven oyu oturumu düzenlendi.
İran Çalışma, Kooperatif ve Sosyal Refah Bakanlığı için aday gösterilen Muhammed Hadi Zahidi Vefa, İslam Şura Meclisi'nden güven oyu alamadı. Bugün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in konuşmasının ardından İslam Şura Meclisi'nde Çalışma Bakanlığı için aday gösterilen Zahidi Vefa için güven oyu oylaması yapıldı. İslam Şura Meclisi üyeleri 136 evet, 125 hayır ve 9 çekimser oyuyla Zahidi Vefa'nın Çalışma Bakanı olmasını onaylamadı. Oylamada Zahidi Vefa bir evet oy eksikliğiyle meclisten bakanlık için vize alamadı.
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagri, ülkenin kararlı güvenliğinin, güvenlik savunucularının fedakarlıklarının sayesinde olduğunu vurguladı. Tümgeneral Bagri, polis teşkilatı gününü kutlayarak bugün İslam İran'da kalıcı güvenliğin güvenlik savunucularının fedakarlıkları ve değerli çabalarının sonucu olduğunu belirtti. Komutan Bagri, güvenlik, istihbarat, askeriye, kodlu kuvvetleri ve özellikle polisin bugün kudretinin doruk noktasında olduğuna vurgu yaptı. Tümgeneral Bagri, Amerika, Siyonist rejim ve bölgesel ve bölge dışı uzantıları olmak üzere şeytani üçgen ve kandırılmış unsurların komplosunun İran kodlu kuvvetlerinin ülkenin düzen, güvenlik ve toplumsal huzurunu hakkıyla şer insanlar ve bölücü silahlı teröristler ve küresel emperyalizmin kiralık unsurlarının fitne ve kargaşa eylemlerine karşı koruyabildiğini ortaya koyduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı, savunma teçhizatını üretmek için yabancılara bağlılık ve ihtiyaç yoktur dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sabahi Ferd, çeşitli tespit, tanımlama, radar ve çatışma alanları ve bu kuvvette kullanılan ekipmanların büyük çoğunluğu bu bölgenin uzmanları tarafından oluşturulmaktadır dedi. Tuğgeneral Sabahi Ferd, kutsal savunma döneminde hava savunma teçhizatının çok az, minimal ve tamamen üreten ülkelere bağlı olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bugün hava savunma kuvvetleri teçhizatı yüksek kaliteye sahip olarak dünyanın modern askeri teçhizatıyla rekabet edecek seviyededir. Bugün hava savunma kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu teçhizatı üretmesi konusunda herhangi bir engeli kalmamakta, dilediğini üretip kullanmaktadır.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, yaptırımların kaldırılması için müzakereler yoluyla alınan önlemlerin doğru yolda olduğunu düşünüyorum dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerini de değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Abdullahyan, New York'ta tüm tarafların Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılım fırsatından yararlandık. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakri Kennedy bu ziyaret sırasında AB Nükleer Anlaşma Koordinatörü Enric Mora ile bir araya geldik. Ayrıca bu konuyla ilgili bazı dışişleri bakanları ve yetkililerle görüşerek iyi sonuçlara vardılar dedi. Emir Abdullahyan artık çeşitli konularda ortak bir anlayışın olduğu bir noktaya geldik ve bu anlaşmanın son adımlarında daha iyi ve daha hızlı hareket etmemize yardımcı olabilir. Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde aldığımız önlemlerin doğru yolda olduğunu düşünüyorum ifadesini kullandı. İran ile ajans arasındaki işbirliğine değinen Emir Abdullahyan, ajansla işbirliklerinin yeni aşamaya girdiğini belirterek, bunca zaman nükleer koruma önlemleri çerçevesinde ajansla işbirliğimizi sürdürdük. Ancak karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediği için barışçıl nükleer alanda İslam Şura Meclisi'nin onayladığı stratejik eylem yasasına uygun adımlar attık ifadelerinde bulundu. Abdullahyan Amerika tarafı geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz konuyu gerçekçi bir şekilde takip ederse İran ile diğer taraflar arasında anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz dedi.
Amerika Başkanı'nın müdahaleci açıklamasına yanıt olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika Başkanı'nın insani tavırlar takınmadan önce ülkesinin insan hakları sicili hakkında biraz düşünmesi gerektiğini belirtti. Washington'un müdahaleci politikalarının devamında Amerika Başkanı Joe Biden, İran'da yaşanan son olaylara bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani kişisel Twitter sayfasında dünya halklarının yıllardır Amerika insan haklarının gerçek ve maskesiz yüzünü Filistin, Afganistan, Irak, Yemen, Libya ve Suriye gibi ülkelerde gördüğünü yazdı.
Kabil'de bir eğitim merkezine düzenlenen saldırıda ağır yaralanan bazı Afgan vatandaşları tedavi için İran'a getirildi. İran'ın Kabil Büyükelçiliği temsilcisi Hüseyin'i muhabirimize yaptığı açıklamada İslam İnkılabı rehberinin Afgan halkına yardım için vurgusu üzerine saldırıda yaralanan Afganlara yardım gönderildiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti her daim Afgan halkının yanında özellikle zor günlerde durmuştur. Bu bağlamda dünkü saldırıda ağır yaralanan bazı Afgan vatandaşları tedavi için uçakla İran'a getirildi. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca Kabil'deki terör saldırısında yaralananların tedavi için ilaç, tıbbi yardım ve başka malzemeler gönderdi. Kabil'deki eğitim merkezine düzenlenen terör saldırısında şimdiye kadar 53 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla insan da yaralanmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 380 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.458'e, vaka sayısı ise 7.550.401'e çıktı. COVID-19 hastalardan 141'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.326.757'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarına karşı operasyonun devamında 7 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlere kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK-YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi, bilgisi paylaşıldı. Şam yönetimi Türkiye'nin kendi topraklarındaki askeri varlığı ve operasyonuna tepkili olup Ankara'dan askerleri çekmesini istemişti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Savunma Bakanlığı'nın Kıbrıs'ın Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini şiddetle kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika Savunma Bakanlığı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Amerika Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesine şiddetle kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Gün içinde Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada, iki hafta önce Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldıran Amerika'nın bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçesiyle izahının mümkün olmadığı altı çizildi. Açıklamada, Amerika bu adımıyla adadaki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek bizzat taraf tutar hale gelmiştir. Amerika bu gibi adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz ödemelerine 2024'e kadar ertelemesini istediği iddia edildi. Bloomberg'in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberde, kamu kuruluşu boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketinin doğal gaz ödemelerinden 2024'e kadar ertelemesi için Rusya'dan talepte bulunduğu aktarıldı. Yine aynı kaynaklar, BOTAŞ ile Rus yetkililer arasında konuyla ilgili yapıldığı iddia edilen özel görüşmelerin sonuçlarının henüz netliği kazanmadığını belirtti. BOTAŞ'ın doğalgaz satış fiyatı 18 ayda elektrik tarifelerinde %1330 saniyede %997 zamlandı. Sanayide %997 zamlandı. Haberde özel görüşmelerin iki ülke arasında BOTAŞ'ın yükümlülüklerinin %25'ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın hemen ardından geldiğine dikkat çekildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede doğal gaz konusunu gündeme getirdi. belirterek Moskova'nın gaz fiyatlarında indirim yapmasını umut ettiğini söylemişti.
Türkiye ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Yemen'de 2 Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların bu kez sonuçsuz kalmasından üzüntü duyduğunu belirtti, barışçıl çözüm çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yemen'de tarafları ateşkesin yeniden uygulamaya konulması için çaba göstermeye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen görüşmeleri yapıcı şekilde destek vermeye ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve yerleşik uluslararası parlamenter temelinde diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet çerçevesinde meseleye barışçıl bir çözüm bulmaya çağırıyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in bu çerçevedeki çözüm çabalarına destek olmaya devam edeceği aktarıldı. Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona erdi.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde ve işgal altındaki Kudüs'te Filistin'e direnişçiler ve işgale karşı devrimi sürdüren gençler son 24 saat içinde toplamda 60 direniş eylemi gerçekleştirildi. Bunların en önemlilerinin de ateş etme eylemleri oldu ve toplamda 10 ateş etme eylemi de gerçekleştirildi bildirildi. Filistin İnformasyon Merkezi'nin bildiğine göre Filistinli gençlerin gerçekleştirdiği direniş eylemlerinde işgal askerlerinden ve desteklediği Siyonist yerleşimcilerden 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dün gece ve bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde işgal güçleriyle çatışmalar meydana geldi. Bu çatışmalardan bazılarında işgalcilerin askeri kontrol noktalarına doğru ateş etme eylemlerinin de gerçekleştirildiği bildirildi. Bugün sabah Nablus'un doğusunda Beytu Furik askeri kontrol noktasının direnişçiler tarafından hedef alındığı haber verildi. Gece de Batı Şeria bölgesinin farklı noktalarında benzer eylemler gerçekleştirildiği ifade edildi. Nablus'un doğusundaki Beytu Furik askeri kontrol noktasında işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışmalar meydana geldi. İşgal güçlerinin Huvvare, Beytu Furik, Cid Kavşağı gibi Nablus'a çıkan yollar üzerine kurdukları askeri kontrol noktalarını tamamen trafiğe kapattıkları ve buralarda Yahudi yerleşimci çetelerin de işgal güçlerine yardımcı olduğu bilgisi verildi. Nablus'un güneyindeki Huvvare kasabasında Selmani Farisi Dönel Kavşağı'nda onlarca Yahudi yerleşimcinin toplandığı, Talmudi danslar yaptıkları ve Yahudilerin boynuzdan yapılan şofar adı verilen borazanlarını çaldıkları belirtildi. Yerleşimci çetelerin Huvvare'de ayrıca bir okulu bastıkları ve öğrencilerine saldırdıkları, Filistinli gençlerin de işgalci askerlere ait bir otobüsü taşladıkları haber verildi. Batı Şeria'nın kuzey kesimindeki Yahudi yerleşimi dosyasından sorumlu olan Gassan Dağlas, yerleşimci çetelerin okul basmasında işgalci askerlerin de onlara destek olduğunu ve onları himaye ettiklerini dile getirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Suriye güçleri Bağdat tarafından aranan 50 teröristi Irak'a teslim etti. El Malume sitesinde yer alan habere göre Musul'u temizleme sırasında Suriye topraklarına kaçan ve Suriye tarafından yakalananlar dahil 50 tutuklu terörist Şam güvenlik servislerince Irak'a teslim edildi. IŞİD unsurlarının aralarında yer aldığı teröristler Rabia sınırında Irak güvenlik güçlerine teslim edildi. Irak ile Suriye arasında yapılan anlaşma çerçevesinde teröristlerin Bağdat'a teslim edildiği bildirildi. Irak'ta bir güvenlik kaynağı da teröristlerin tamamının cinayet işlemekte suçlandığı bildirildi.
2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kuantum mekanikleri konusundaki çalışmalarından ötürü Fransız fizikçi Alain Aspect, Amerikalı teorik ve deneysel fizikçi John F. Clauser ve Avusturyalı kuantum fizikçi Anton Zeilinger kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında ödülün 3 bilim insanına dolanık fotonlarla ilgili deneyler, bel eşitsizliklerinin bozulduğunun gösterilmesi ve kuantum enformasyon biliminde öncülükleri vesilesiyle verildiği açıklandı. Açıklamada Aspect, Clouzer ve Zeilinger'in bu çığır açan deneylerle dolanık durumdaki parçacıkların kontrol edilmesi ve araştırılması potansiyelinin varlığını ortaya koyduğu belirtildi. 2021 Nobel Fizik Ödülünü Japon meteorolog ve klimatolog Tsukuro Manabe, Alman oşinograf ve iklim modellicisi Klaus Hasselmann ve İtalyan teorik fizikçi Giorgio Parisi kazanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan ayrılan 3 bölgenin Rusya topraklarına bağlanmasına ilişkin fermanı imzaladı. Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin onayının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Lugansk ve Kherson ile Zaporijye'nin Rusya'ya ilhakına ilişkin kararı imzaladı. Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Donetsk ve Lugansk ile Kherson ve Zaporijye'nin Rusya'ya bağlamasına ilişkin yapılmış anlaşmaları oy birliğiyle onayladı. Federasyon Konseyi'nde gerçekleştirilen oturumlar Donetsk ve Lugansk ile Kherson ve Zaporijye'yi Rusya'nın parçası haline gelmesine ilişkin imzalanmış anlaşmalar ile onaylandı.
Ve Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin Japonya'nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü bildirdi. Benzer deneme en son Eylül 2017'de yapılmıştı. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 1000 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzenin Japonya'nın üzerinden yaklaşık 1 dakika havada yol aldığını açıkladı. Hamada ülkenin kuzeydoğusundan geçerek yaklaşık 4600 kilometre seyreden füzenin Japonya'nın 3200 kilometre doğusuna Pasifik Okyanusu'na düştüğünü kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz tesettürlü Fransız kızlarının okullarda başörtülü olma çabaları hakkında. Fransız kızlarının ve kadınlarının tesettürlü olmasını engellemek için çeşitli kurallar ve kısıtlamalar getirilmesi nedeniyle başörtülü Fransız kızlar sorunlarına çeşitli şekillerde çözüm bulmaya çalışmaktadır. Bunların arasında TikTok sosyal ağında paylaşımlar yayınlayarak diğer kızları dini kıyafetler giymeye ve hatta eğitim kurumlarında gizlice namaz okumaya teşvik ediyorlar. Erkekler de genç Müslüman kızların TikTok'taki bu eylemini destekliyor ve teşvik ediyor. Başörtülü Müslüman kızların bu davranışları Fransız yetkililerin tepkisine neden oldu. Bunlar arasında Fransa Eğitim Bakanı Papa Andia, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Fransa okullarında 2004 yılındaki laiklik yasasının ihlal edildiğine ilişkin haberlerin öğretim yılının başından bu yana arttığını duyurdu. 2022'nin ilk 6 ayında bu yasanın 241 kez ihlal edildiği belirtildi. Fransa Eğitim Bakanı Pape Andia, 2004 yılındaki laiklik yasasının ihlallerinin çoğunun giderek artan abaya benzer giysilerin giyilmesiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Bu eğilimin önüne geçilmesi için eğitim kurumlarının yöneticilerine önerilerde bulunurken, genç Müslüman kızlar bu yasayı görmezden gelmeye daha da teşvik etmek için TikTok sosyal ağını kullanıyor. İFOP anketine göre 30 yaşın altındaki öğretmenlerin %57'si öğrenciler arasında başörtüsü takmayı destekliyor. Toplamda öğretmenlerin %36'sı okullarda başörtüsü takan öğrencilerle ilgili bir sorun yaşamıyor. Müslüman kadın ve kız çocuklarına başörtüsü takmamaları için her türlü baskının yapılması ve uygulanması Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kuruluşu'nun olumsuz tepkisiyle de karşılaşmıştır.
Ağustos 2022'de Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Fransa'daki bir lisede düzenlenen Yetişkin eğitim kursunda bir kadının başörtüsü takmasını yasaklayarak Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'in Fransa'da Müslüman kadınların başörtüsü takma haklarına ilişkin bildirisi ve bu açıklaması aslında Fransız makamlarının bu ülkede vatandaşının özgürlük ve eşit haklara sahip olduğu yönündeki iddialarını geçersiz kılıyor ve yalan iddialarına gözler önüne seriyor. Avrupa'nın en büyük Müslüman azınlığa ev sahipliği yapan Fransa'da uzun süredir Müslüman kız ve kadınları giyimleri nedeniyle eğitim yasağı da dahil olmak üzere her türlü baskıya, kısıtlamaya ve engellemelere maruz kalıyor. Fransa'da İslam karşıtı ve Müslümanlara yönelik yoğunlaşan baskılar son yıllarda yoğunlaşmış ve hükümet de bunu görmezden gelmiş ve hatta bu süreci de desteklemiştir. Fransa'nın merkez sağ Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı döneminde bu kısıtlamalar Müslümanlara ve İslam peygamberine çok sayıda yasanın çıkarmasıyla beraber iyice arttı. Bu durumda Müslümanların bu ülkede yaşamasını daha zorlaştırdı. Macron'un yaklaşımı ve eylemleri toplumdaki din ve dini tazahürlere karşı aktif bir mücadele çağrısında bulunan agresif laikliğe dayanmaktadır. Temelde Macron İslam'a karşı olumlu bir görüşe sahip değildir ve bu toplamda İslam karşıtı ve İslam'ın da ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karşı yaklaşımı da Fransa'da hükümetin desteğiyle körüklenmiştir. Fransa hükümeti İslam peygamberinin şahsiyetine hakareti savunmaktan, hakaret içeren karikatürler yayınlamayı da hak olarak tanımaktan, Müslümanlar Fransa'dan kovmaya, camileri ve İslam merkezlerini kapatmaya kadar ve elbette ki İslam'ı zayıflatmayı amaçlayan laikliği güçlendirmek için bir yasa tasarısı sunmaya kadar bu devam ettirmektedir. Ayrıca Macron'un Cumhurbaşkanı döneminde Müslüman kadın ve kız çocuklara başörtüsü takmalarını engellemeye yönelik baskılar da arttı. İslami İnsan Hakları Komisyon Başkanı Mesut Şecer'e şöyle diyor: Macron açıkça İslam'a saldırdı ve İslam'ın krizde olduğunu ileri sürdü. Ancak Fransa'nın ve Avrupalı politikacıların da politikalarının krizde olduğunu da anlayamadı.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Batı'nın Çin'e karşı kışkırtıcı davranışlarının devam etmesi konusunda. Güneydoğu Asya bölgesinde gerilimlerin artmasına paralel olarak Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Almanya parlamenter heyetinin adaya giriş yaptığını duyurdu. Almanya parlamenterleri COVID-19 salgının başlangıcından bu yana ilk kez Tayvan adasına ziyaret gerçekleştirmektedir. Buna paralel olarak Tayvan Savunma Bakanlığı da yayımladığı bildiride, silahlı kuvvetlerimizi pazar günü bölgeye yaklaşan Çin ordusuna ait 22 uçak ve 4 savaş gemisini yakından izledi, dedi. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı habere göre, keşif sırasında görülen 8 uçak sözde gayri resmi olarak Tayvan ile Çin ana toprakları arasındaki deniz sınır sayılan Tayvan Boğazı'nın orta çizgisini ihlal etmiştir. Kuşkusuz Almanya'nın Tayvan'a gönderdiği parlamenter heyeti, Amerika'nın Güneydoğu Asya'daki kışkırtıcı eylemleri ve planlarının bir parçasıdır. Beyaz Saray yetkilileri temelde Avrupa hükümetleri üzerinde baskı kurarak bu hükümetler grubunu dünyanın farklı bölgelerinde Amerika'nın çıkarlarıyla buluşturmaya çalışıyor. Alman parlamento heyetinin Tayvan adası ziyaretinin ise Berlin hükümetinin de onayla olup olmadığı belli değildir. Diğer benzer ziyaretler hususunda da aynı durum söz konusudur. Tayvan çevresindeki durum, Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adaya yaptığı tartışmalı ziyaretin ardından yoğunlaştı. Pelosi Ağustos'un başlarında adayı ziyaret etmişti. Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin, Pelosi'nin ziyareti sırasında ve ardından Tayvan adası çevresinde geniş çaplı tatbikatlar yaptı. Tayvan boğazındaki gerilimi arttıran durum ise bu adaya Fransa, Litvanya, Japonya ve son zamanlarda Almanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin heyet göndermesi oldu. Sonuçta bu gelişimler Tayvan boğazında tansiyonu yükseltti.
Uluslararası siyaset alanlarındaki tarafı provokatif ve çifte politikaları nedeniyle dünyanın bağımsız hükümetleri açısından Amerikan hükümetinin dünyanın en nefret edilen ülkeleri arasında yer aldığı aşikardır. Aynı zamanda ekonomik açıdan Çin gibi dünyanın bazı bağımsız ülkelerinin çok gerisinde kalan Amerika, söz konusu ülkelere askeri ve siyasi masraflar dayatarak onların ekonomik büyüme ve gelişme hızını düşürmeye ve gelişimini yavaşlatmaya çalışıyor. Dünyada ihtiyaç duyulan her türlü üründe ekonomik ve ihracat açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerin başında hiç şüphesiz Çin gelmektedir. Bu nedenle Amerika hükümetinin Çin'e karşı her türlü provokasyonu muhtemeldir. Aslında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen 70 yılda Amerika her zaman diğer ülkelerin sırlarını değiştirmeye çalışarak dünyanın stratejik bölgelerinde uzun vadeli politikalarını planlamaya çalışmıştır. Ama mevcut durumda bu fırsat Amerika'nın alınmış durumda. Çünkü dünyanın farklı bölgelerinde Amerika ve İngiliz sömürge politikalarından uygulanmasını engelleyen güçlü hükümetler grubu oluşmuştur. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri Amerika'nın yeniden sınır ötesi plan sayesinde en son yıllarda sınırlarını da değiştirmek, şimdiki sınırlara da kavuştururlar dedi. Görünen o ki Amerikalı yetkililer hala yeni ülkelerin kurulmasına destek vererek uluslararası çevrelerde yandaşlarını artırmaya çalışıyorlar.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriber. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ülkede erken cumhurbaşkanlığı seçimi ihtimalini açıkladı geçtiğimiz günlerde. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu altılı masanın daha sık toplanacağını da belirterek seçime de az kaldı. Dolayısıyla toplumda daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var. Bunların topluma aktarılması lazım dedi. Bugünkü sohbetimizde bu konuyla ilgili konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Muhalefetin bu iddiası ne kadar gerçeği yansıtıyor şeklinde sorular var gündemde. Bunu uzman konuğumuzun görüşünden ve penceresinden sizlere aktaracağız. Sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını erken seçim, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili erken seçim iddiasını nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Yani şimdi Türkiye'de aslında uzun bir dönemdir erken seçim tartışması var. Fakat iktidara yakın olan özellikle ya da milletvekilleri falan bunu kabul etmiyorlar açıkçası. Çok zamanında yapılacağına dair ilişkin sürekli bu itirazların aslında doğru olmadığını. Fakat şöyle bir şey de var, hukuk olarak hukuken de Türkiye'de muhalefet şunu söylüyordu. Yani Sayın mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez seçilemeyeceğini çok teyit ediyorlardı. Fakat şeyler bunun oldukça yani bunun doğru olmadığını, Erdoğan'ın aslında bu hukuken de bu seçileceği sırada işte yeni seçimle birlikte aslında bunun iki kez olabileceğini söylüyorlardı. Fakat bu çevreler bunu oldukça doğrulamıyorlardı. Fakat son süreçlerde açıkçası AKP çevreleri de artık bu konuda ciddi endişe duymaya başladılar. Şimdi AKP dün akşamdan da başlayan bir tartışma var. AKP yakın gazetecilerin de ya da bilgilerinden de artık seçimin ya bir ay ya da iki ay erken yapılabileceğini, özellikle de tarih 1 Mayıs 16'sı ve Mart 21 diye ya da Mart 26 diye belirlediler. Açıkçası Türkiye'de şu anda bir erken seçimin olabileceğini ama hani erken seçimin 2023 yılı içerisinde olabileceğini ve bunun da aynı zamanda da hükümet biraz yeniden mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında tartışmalara çok fazla gebe olmadan yerinde seçilebilme ya da hukuksal olarak bir riskle karşı karşıya kalmaması için bir ay ya da iki ay seçimi biraz daha öncelik tanıyacaklar. Açıkçası durum şu anda da tartışılıyor ve biraz da aslında AKP cenahında, yani mevcut iktidar cenahında da bu teyit edilmiş durumda. Şimdi tabii AKP ya da mevcut hükümet biraz yaşanan kriz, kaos dönemini biraz bertaraf edebildi. Aslında biraz sıcak para Türkiye'ye girmeye başladı ya da yeniden aktivitelere falan başladılar. İşte projelerdir falan, yeniden vaatler falan, Türkiye'de mevcut olan temel olan sorunlar vardı. Ve bu sorunlar üzerinde de işte EYT sorunudur. Yani yaşa takılanların sorunudur. Yaşa takılanların dışında mevcut asgari ücretin dışında bir takım problemler vardı. Bunu biraz iyileştirmeye gittiler ve iyileştirmenin ardından muhtemelen onlar için de yeniden bir süreç başlıyor. En azından şuna inanıyorlar. Biz Mart, Nisan ya da Mayıs ayına kadar, yani seçime 2-3 ay kala, 2 ay kala biz en azından Türkiye'deki mevcut o kaos sürecini, ekonomik krizi falan biraz bertaraf edebiliriz düşüncesiyle muhtemelen erken seçime gidecekler. Ama şu da var tabii, öbür taraftan da bir tabana, halka, seçmene baktığımızda da açıkçası ciddi bir problem var. Yani mevcut iyileştirmeler falan halkın çok fazla cebine falan yansımamış. Yani yansımadığı için de çünkü bu böyle devam edecek. Çünkü Türkiye'deki mevcut ekonomik kriz oldukça çok daha derin, çok daha kaotik bir halde devam ediyor. Yani muhtemelen artık AKP'nin, mevcut iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın da son hamlesidir. Yani biz son bir iyileştirmeye gittik ve bu iyileştirmenin akabinde de seçime gideceğiz. Yani anketlerde, Türkiye'de de anketlerin durumunu da ben bir ekleyeyim. Anketler çok karışık Türkiye'de. Yani biraz da anketlerin doğruluğu konusunda biraz şaibe var. Yani kuşku var açıkçası. Yani Türkiye'de son dönemlerde şimdi anketler de aslında bir şekilde hükümete, yani Cumhur İttifakı'na yakın olan anketler Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın aslında başa baş gittiğini, fakat Millet İttifakı'na biraz bir tık yakın olan anketler aslında Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın çok daha önde olduğu. Fakat burada belirleyici olan işte kısmen oyları, yani HDP'nin oyları. Aslında herkes bu HDP üzerinden duruyor. Biliyorsunuz HDP'de geçen gün bir ittifak kurdu, üçüncü ittifak kurdu. Bunun üzerinde HDP daha çok eğilimi kimden tarafsa o seçim seçilirse Türkiye'de o seçim kazanacak. Ama HDP'nin de şöyle bir talebi var. Yani eğer Cumhurbaşkanı Millet İttifakı eğer iyi bir Cumhurbaşkanı çıkaracaksa, yani daha toplumsal problemleri çözebilecek, daha yek vücut olabilecek, kesimleri kapsayabilecek bir adaysa, biz Millet İttifakı'na, yani CHP, İYİ Parti ya da diğer gelecek Deva Partisi'ne verebiliriz diyorlar. Ve bu konuda anketler, dediğim gibi, şu anda anketlerin çoğu evet Millet İttifakı önde. AKP biraz bu süreçte 1-2 puan tekrar toparladı, kendisi biraz düzeltti. Fakat tek başına tekrar Cumhur İttifakı olarak iktidar olması şu anda mümkün durulmuyor.
Evet, son soru olarak Sayın İhsan Bey, şimdi bu altılı masayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Sayın Kılıçdaroğlu da ifadelerinde altılı masanın bundan sonra daha sık toplanacağını söyledi. Şimdi muhalefetin taraftarları bu altılı masayla ilgili nasıl bir beklenti içerisinde veya bunu nasıl görüyorlar efendim?
Ya altılı masada halk aslında altılı masada artık şey istiyor. Yani bir an önce hem Cumhurbaşkanı altın masanın hem kendi adayını, Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi hem aynı zamanda da kendi kabinesini belirlemesi gerektiğini söylüyor. Aslında halkın çoğu beklentisi bu. Evet, halk biraz altın masadan daha halen kaygılı açıkçası. Bir kaygı var çünkü altın masa son süreçlerde, son dönemlerde biraz birbirlerine karşı, özellikle CHP ve İYİ Parti yetkilileri, kurmayları birbirlerine karşı bazı ikamlardan bulunuyorlar. Ama bu da doğal tabii. Yani çünkü altın masaya gelen partilerin hemen hemen hepsi çok farklı. Ama bu konuda mesela CHP altın masayı biraz daha dizayn edebiliyor. Yani daha doğrusu CHP'den ziyade Kılıçdaroğlu daha çok dizayn edebiliyor. Mesela Kılıçdaroğlu bugün mecliste, bugün daha iki saat önce mecliste verdiği Türkiye'de başörtüsü yasağının, aslında daha doğrusu başörtüsü meselesinin kalıcı bir şekilde çözülmesi için meclise soru önergesi verdi. Bu da özellikle muhafazakar kesim açısından ya da altılı masa açısından o da olumlu yansıyor açıkçası. Yani altılı masada halkın beklentisi çok fazla, hem ekonomik kriz hem siyasal olarak da bir an önce altılı masanın birçoğu ya da altılı masayı destekleyenler bir an önce mevcut hakkında kurtulmak istiyor açıkçası. Böyle bir durum var.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Teşekkürler. Kusura bakmayın.
Estağfurullah. Siz kusura bakmayın. Zamansız oldu. Özür dilerim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de erken cumhurbaşkanlığı seçimi ihtimaliyle ilgili muhalefetin iddiasını, bu konu hakkında değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un ülkenin güneyindeki tartışmalı deniz sınırında gaz arama ve çıkarılması hususunda İsrail ile aralarında herhangi bir ortaklığın söz konusu olmayacağını vurgulaması, Lübnan Hizbullah'ın ateşkesin başarısızlığından işgalcilerin sorumlu olduğunu vurgulaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Risalet gazetesinde önümüzdeki 4 Kasım etkinliğine dair İranlı yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
13 Aban, Yevmullah Merkez Karargahı Başkanı düşmanların İran İslam Cumhuriyeti sistemine saldırma girişimine atıfta bulunarak bu yıl 4 Kasım'a tekabül eden Hicri Şemsi 13 Aban törenlerinin farklı olacağını belirtti. İran Pres'in bildirdiğine göre 13 Aban Yevmullah Merkez Karargahı Başkanı Vahid Celalzade yaptığı açıklamada son olaylar dikkate alınarak düşmanların üniversiteler ve okullara göz diktiği ve komplolar peşinde olduğunu söyledi. Celalzade açıklamasının devamında İran halkı ve yetkililerinin daha fazla çaba göstererek 4 Kasım etkinliklerinin düzenlenmesi, hazırlanması gerektiğini, zira böyle bir günde düşmanların komplo peşinde olabileceğini belirtti. Son günlerde devrim karşıtı medyanın kışkırtmasıyla isyancılar ve anarşistler Mehsa Emin'in ölümü bahanesiyle İran'ın bazı şehirlerinde kamu mallarına zarar verme girişiminde bulunmuştur. Arabaları, motosikletleri, bankaları yakmak, İran polisi ve güvenlik güçlerini hedef almak, son günlerde toplumda korku ve vahşet ortamı yaratmak isteyen anarşistlerin, isyancıların başvurduğu başlıca eylemlerdi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü'nün 48 ülkenin gıda krizi riski altında olduğu konusunda uyarıda bulunması, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi saldırgan ülkelere ait havalimanları, limanlar ve petrol şirketlerinin Yemen güçlerinin hedefinde olduğunu duyurdu. İSNA haber ajansına göre Yemen Yüksek Siyasi Konseyi pazartesi günü yayınladığı bildirdi. Yemen'deki ateşkesin uzatılmasının sona ermesiyle birlikte yaptığı açıklamada Yemen ablukasına derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Saldırgan ülkelerin bir an önce ablukayı kaldırması gerektiğini söyledi. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi açıklamasında bu ülkeye yönelik saldırı ve kuşatmanın devam ettiği takdirde Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin de boş durmayacağı bildirdi. Yemenli haber kaynakları Sana hava alanı ve limanların devam eden ablukası da dahil olmak üzere ateşkesin uygun olmayan şartlarını kabul etmemesi sebebiyle Yemen ateşkesinin 6 ayın ardından sona erdiğini bildirdi.
Hemşehri gazetesinde İran'ın tahıl üretimine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Dünya Gıda Örgütü FAO tarafından yayınlanan verilere göre İran tahıl üretimi bu yıl bir önceki yıla göre %13.5 artarak 20.3 milyon tona ulaştı ve böylece İran dünyanın en büyük 14. buğday üreticisi oldu. FAO en son raporunda İran'ın 2021 yılında 17.9 milyon ton olan tahıl üretiminin bu yıl 2.4 milyon ton artışla 20 milyon 300 bin tona yükseldiğini bildirdi. İran'ın tahıl üretimindeki %13.5'lik artış yaşanırken FAO dünya tahıl üretiminin bu yıl bir önceki yıla kıyasla %1.4 düşüş kaydettiğini bildirdi. FAO ayrıca bu yıl İran buğday üretiminin 13 milyon tonu bulacağını belirtirken İran'ın 2021 yılında 10 milyon 400 bin ton buğday ürettiği ifade edildi. İran'ın tahıl rezervi 2021 yılının sonunda 11.5 milyon tonken bu yılın sonunda %11 büyümeyle 12 milyon 800 bin tona çıkacağı açıklandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadeti.
Muhterem dinleyiciler, Ehl-i Beyt İmamları'nın 11. halkasının şehadeti dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bu programda İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemin şartları, şehadetinin nedenleri, sonuçlarını ve genel olarak bu yüce ismin kişiliğini ele alacağız.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin soyundan gelen Ehl-i Beyt imamlarının 11.'sidir. Babası İmam Hadi aleyhisselamın şehadetinden sonra imamet makamına ulaştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin müjdeledi, bütün ilahi dinlerde vaat edilmiş gelişiyle dünyayı adalet ile dolduracak ve evrensel ilahi hükümeti kuracak olan İmam Mehdi aleyhisselamın babasıdır. İmam Hasan Askeri aleyhisselam miladi takvim ile 873 yılına denk gelen Hicri kameri 260 yılında böyle bir günde Abbasi halifelerinin hilelere ve komplolere sonucunda şehit düşürüldü.
Hicri kameri 260 yılında Ehl-i Beyt'in diğer parlayan yıldızlarından biri de söndü. İmam Hasan Askeri aleyhisselam böyle bir günde Abbasi halifesinin tezgahı ile şehadete ulaştı. İşte biz de bu şehadet münasebetiyle siz Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz.
Beni Ümeyye ve Beni Abbas halifeleri kendi hükümet dönemlerinde Ehl-i Beyt imamlarının maneviyatı ve düşüncelerinin halk arasındaki nüfuzunun artmasından her zaman paniğe kapılmışlardır. Çünkü bu değerli şahsiyetler ve bu sahte halifelerin zalimane ve demagojik siyasetlerinin uygulanmasında ciddi bir engel oluşturuyordu. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen Ehl-i Beyt, Beni Ümeyye ve Abbasi halifeleri tarafından en ağır baskılar altında tutulmaya çalışılmıştır. Ancak Abbasiler bu baskılara özellikle İmam Hadi aleyhisselam ve İmam Hasan Askeri aleyhisselam döneminde zirveye taşıdılar. Öyle ki Ehl-i Beyt imamlarının 10. ve 11. halkaları halk arasında rahatlıkla varlık gösteremiyorlardı. Abbasi halifeler İmam Hasan Askeri aleyhisselamı hilafet merkezi sayılan Samira'ya getirterek onlara yakın denetim altında tutmak suretiyle en ağır baskılar altında tutmaya çalıştılar.
Abbasi halifeler arasında ise Mu'temed İmam Hasan Askeri ve yarenlerine en ağır zulümleri uygulayan isim oldu. Bu baskılar sonunda İmam Hasan Askeri aleyhisselam zindana bile atıldı. Mu'temed ihtiraslı biri olarak İmam Hasan Askeri öğretilerini ve bilgilerini paylaşmak için serbest bırakması halinde er ya da geç Ehl-i Beyt yarenlerinin onu iktidardan uzaklaştıracağını biliyordu. Bir rivayete göre İmam Hasan Askeri'den dünyada adaleti ve eşitliği yayan zulüm hükümetinin köklerini kazıyacak bir çocuğun yani Ehl-i Beyt imamlarının yeni halkası gelecekti. Bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselam en ağır denetimlere tabi tutuluyordu.
Tahran Radyosu.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Beni Ümeyye ve Beni Abbas iki yönden bize karşı kılıç çıkardılar. İlk olarak İslam hükümeti ve hilafetinin onlara ait olmadıklarını bilmelerine rağmen bunu yapmalarıydı. Onlar bizim ayağa kalkmamızdan, halk hükümetini kurmamızdan dehşete düşmüşlerdi. Bir diğer yandan açık ve net hadislerden de zalimler ve zorbaların yönetiminin İmam Zaman Hazreti Kaim tarafından yok edileceklerini bilmelerine rağmen bu zulmü reva görmeleriydi. Ancak Allahu Teala bu zalimlerin bir sonraki imamın yerini bilmelerini istemedi.
Abbasi halifelerinin ismet ve taharet Ehl-i Beyt'ine karşı güttü. Tüm düşmanlıklara rağmen İmam Hasan Askeri aleyhisselam bu zalim yöneticileri ve halifeleri hayırseverliğe ve İslami alemin sorunlarını çözmeye, davet etmeye devam etti. İmam Hasan Askeri aleyhisselam kendi döneminin bilim adamları ve siyasi ve dini liderleri ve mücadelecilerinin lideri sayılırdı. İmam Hasan Askeri aleyhisselam mektebi çerçevesinde bu imamın yarenleri ve sevenleri hadisleri naklediyor ve bilim hattında yürüyerek bir taraftan da insanları Ehlibeyt ve İslam şeriatına davet ediyorlardı.
İmam Hasan Asgari Aleyhisselam döneminin tüm siyasi zorluklarına rağmen İslam şeriatını savunma sürecinde hep gelenekler ve bid'atlerle mücadele etmeye çalıştı. Bilimsel çalışmaları, elde edilmemiş İslami düşünceleri açıklaması, en ücra noktalarındaki şiirler arasında bağ kurması ve onları İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti için hazırlaması, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın en önemli faaliyetlerinden sayılır.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Allah'ın kulluğu ve ibadeti konusunda da seçilmiş ve seçkin birisiydi. İmam Hasan Askeri'nin yarenlerinden Ebu Haşim Caferi bu hususta şöyle diyor. Namaz vakti yetiştiğinde imam faaliyetleri durdurup hiçbir işi namazdan öncelikli bilmezdi. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın mübarek vücudu Allah'ın katında ibadetin ve yakarışın en güzel tecellisidir. Tarihte de kimi Abbasiler hükümetindeki görevlilerin özellikle de gardiyanların İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Allah'a ibadet şeklini görmesiyle imamın paklığı ve asaletinin farkına vardı ve bu vesileyle saadete erdikleri belirtilmiştir.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam insanların en bahşedicisi ve en cömertiydi. İslami bölgelerin büyük bir bölümünde temsilciler belirleyip, İnsanların özellikle yoksulların ve kimsesizlerin şer'i haklarının alınması için Müslümanlar arasındaki ihtilafların çözülmesi bağlamında büyük gayret gösteriyordu. Buna rağmen İmam Hasan Askeri Aleyhisselam tavsiyelerinde insanları hayatın zorlukları ile mücadele etmek ve izzeti nefislerini ve sabırlarını korumaya davet etmiştir. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Ehlibeyt aşıklarına ve yarenlerine verdiği nasihatlerden biri şöyledir. Elinden geldiği kadar, dayanabildiğin kadar kimseden rica etme. Çünkü her gün için yeni bir rızık belirlenmiştir. Bil ki isteklerde ısrar etmek insanın vakurluğu ve değerini kaybettirecektir. O zaman sabırlı ol ki Allah önünde bir kapı açsın. Nimetler ve yararlarında vakti zamanı vardır. O zaman yetişmeyen bir meyveyi dermek için acele etme. Zamanında bu meyveden yararlanabilirsin.
İmam Hasan Askeri tüm tavsiyelerinde yarenlerinden ve izleyenlerinden düşünce ve fikir yürütme ehli olmalarını istemiştir. Bu hususta ise şöyle buyurmuşlardır. Düşünmelisiniz, kafa yormalısınız. Gerçekten de düşünme, farkındalık içerisinde olarak yaşamanın sebebi ve hikmet kapılarının anahtarıdır. Akılları ile düşünmeyen, can gözüyle pür dikkat gerçeklere bakmayan insanlar kıyamet gününde de kör olarak mahşere çıkartılacaklardır. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam bu gerçeği İshak bin İsmail Nişaburi için yazdığı mektupta şöyle anlatıyor. Ey İshak! Allah senin ve senin gibilerine ilahi rahmetten yararlanmış ve ilahi basirete sahip olanlara nimetlerini tamamlamıştır. Ey İshak! Bil ki kim dünyadan manevi olarak kör giderse ahirette de kör ve sapkın olacaktır. Ey İshak! Gözler değil, gönüller körelir. Bu da düşüncesizlik ve fikir yürütmemekten kaynaklanır. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam mektubun devamında ise düşünmenin önemi üzerine şöyle buyurur. İbadet demek namaz ve oruçların bol olması demek değildir. İbadet Allah'ın emirleri üzerinde fikir yürütmektir.
Doğal olarak düşünceden kaynaklanan iman, amelin kendisi, Allah'ın yadı ve ayrıca değerli olan ibadetlere odaklanmasına yol açar. Bu yüzdendir ki, İmam Hasan Askeri aleyhisselam da Allah ve ölümün yad edilmesine ve Kur'an-ı Kerim'in her daim okunmasına ve Peygamber Efendimiz'e salavat getirmesine vurgu yapmışlardır. İmam Hasan Askeri aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuştur. İnsanların en akıllısı, ölümden sonrasını düşünen ve vicdanını amellerinin hakimi kılan insandır.
Sonunda Abbasi halifesi Mu'temed böyle altın bir şahsiyetin varlığını tolerans gösterememiş ve onu yakınlarının biri vesilesiyle zehirleterek şehit düşürmüştür. İmam Hasan Askeri aleyhisselam bu zehir vücutlarına girdikten sonra birkaç gün yatakta kalmıştır. Bugünlerde ise Mu'temed her daim divan hekimlerini imamın yanına gönderip böylece insanların onun doğal ölüme yakalandığına inandırmak istemişti. Ancak İmam Hasan Askeri aleyhisselam ağır bir hastalık döneminin ardından 8 Rebiülevvel 260 yılında sabah namazını kılarken şehit düştü ve Samerra'da değerli babasının mezarının yanı başında toprağa verildi.
Çok yalancı anlamına gelen Kezzab, Cafer olarak bilinen İmam Hasan Askeri aleyhisselam kardeşi Cafer bin Ali ise imamın şehadetinin ardından kendisini imam olarak tanıtıp halifeye 20 bin dinar göndererek şöyle yazdı. Ey emiren müminin, abimin kıymeti ve konumunu bana devret. Mu'temed İmam Hasan Askeri aleyhisselamın kini ve düşmanlığı ile dolup taşsa da şöyle yanıt verdi. Senin abinin konumu bizim verdiğimiz değil, Allah'ın verdiği bir konumdur. Biz her zaman onun kadir kıymetini aşağı çekmeye çalıştık ama o, iffetiyle, iyi huyu ile, bilim ve ibadetiyle bu yönde azametini artırdı. Sen de abinin hayranları ve yarenleri arasında böyle bir konuma sahipsen, bizim onayımıza da artık ihtiyaç yoktur. Böyle değilse de zaten elimizden gelen bir şey yok.
Halifenin bu sözü Peygamber Efendimiz ve Ehlibeyt'in yaktığı ışın hiçbir zaman sönmeyeceğini ve her daim insanlığı kurtaracağını ve kılavuzu olduğunu gösteriyor. İslam peygamberi ise bu hususta şöyle buyuruyor. Ehlibeyt'im Nuh gemisi gibidirler. Kim ki bu gemiye binerse iflah olunur. Kim ki bu gemiye binmezse boğulur.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hasan Askeri aleyhisselam şehadeti dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğiniz, programlarımızı ise www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika gayri safi iç hasılasının azalması,
Federal Rezerv Başkanı'nın Amerika ekonomisi sorunlarıyla ilgili konuşması,
Amerikan halkının seçimlerde özgürlük ve hukuk kaygısı,
Amerika Senatosu'nun cezaevlerinin durumuyla ilgili raporu
ve Amerikalı ebeveynlerin okullarda uyuşturucu madde kullanımı kaygısı.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi.
Şimdi detaylar.
Amerika Ticaret Bakanlığı'ndan açıklanan gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre Amerika ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %0,6 daralarak beklentilere paralel bir seyir izledi. Amerika Ticaret Bakanlığı Nisan-Haziran dönemine ait gayri safi yurt içi hasıla verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı. Buna göre Amerika'da gayri safi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %0,6 azaldı.
Söz konusu dönemde gayri safi yurt içi hasıla verisi beklentilerle paralel bir seyir izledi. Ülkenin gayri safi yurt içi hasıla verisine ilişkin Temmuz ayında yayınlanan öncü verilerde ekonominin yılın ikinci çeyreğinde %0,9 daraldığı, Ağustos ayında yayınlanan ikinci tahminlerde ise %0,6 küçüldüğü kaydedilmişti.
Amerika ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de %1,6'lık küçülme kaydetmişti. Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi. Bu dönemde Amerika ekonomisindeki daralmada özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Aynı dönemde ihracat ve kişisel tüketim harcamaları arttı. İkinci çeyreğe ait nihai verilerde tüketici harcamaları yukarı yönlü revize edilirken ihracat verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Kişisel tüketim harcamalarındaki artış bu dönemde %1,5'tan %2'ye revize edildi.
Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise %7,1'den %7,3'e çıkarıldı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise %4,4'den %4,7'ye revize edildi.
Amerika Merkez Bankası Fed politika faizini 3. ayda da 75 baz puan artırarak %3,25 aralığına yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in enflasyon %2'ye düşene kadar mücadeleye devam edeceğini ancak ekonominin hala anormal sorunlar ve engellerle karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin maksimum istihdam ve uzun vadede %2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının %3 ila 3,25 aralığına yükselmesine karar verildiği bildirildi.
Piyasaların genel beklentisi Fed'in politika faizini 2 ayın ardından 3. ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Piyasalarda Fed'in politika faizini 1980'lerden beri ilk kez 100 bas puan artış beklentisi ise %20'de kalmıştı. Fed ekonomik verilere yönelik projeksiyonlarında ise banka yetkililerinin 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi %4,4 olarak kaydedilirken 2023 sonu için %4,6 olarak ifade edildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fed Başkanı enflasyonun %2'lik hedeflerinin çok üzerinde olduğunu ifade eden Powell, yüksek enflasyonun devam ettiğini ve bunun çok büyük zorluk meydana getirdiğini dile getirdi. Powell, önümüzdeki aylarda enflasyonun %2'ye doğru geldiğini görmek istiyoruz ifadesini kullandı.
Sıkı para politikasının etkilerini enflasyon üzerinde görmek istediklerini aktaran Powell, erkenden para politikasının gevşetilmemesi gerektiğini vurguladı. Fed'in enflasyonu %2'ye düşürme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden Powell, Fed enflasyon %2'ye düşene kadar mücadeleye devam edecek ifadesini kullandı.
Tahran Radyosu
CBS News ve YouGov Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir anketin sonuçları Amerikalı seçmenlerin 1/3'ünden fazlasının ara dönem kongre seçimlerinde özgürlüklerinin ve insan haklarının korunmasının ana meseleleri olduğunu düşündüklerini gösteriyor. Bu kişilerin görüşleri mali refahları veya güvenliklerinin asıl mesele olduğunu söyleyen diğerlerinin görüşlerini gölgede bırakmıştır. Bu sonuçlar Cumhuriyetçilerin Amerika Temsilciler Meclisi'ni kontrol etme imkanına sahip olma olasılığının demokratlara göre daha fazla olduğu bir sırada iki partinin ekonomik resesyon ve kriz sırasında rekabetinin kızıştığını da gösteriyor.
Katılımcıların %68'i yaklaşan seçimlerde haklar ve özgürlüğün ana konu olduğunu söylerken bu seçimde %57'si de ekonomik refahı, %53'ü güvenliği ve %46'sı kültür ve yaşam tarzını öncelikler arasında gördüğünü belirtti. CBS Haber Ağı'nın haberine göre Cumhuriyetçiler 223 ve Demokratlar 212 sandalyeyi elde ederek gelecek seçimlerde kazanacak. Önceki tahminler Cumhuriyetçilerin 230 sandalye kazanarak kongrenin de çoğunluğu kazanacağını gösteriyordu. 218 sandalye alan parti bu mecliste çoğunluğu elde edecektir.
Bu anket Kürtaj şartları konusunun daha seçmenler için ana ve merkezi konu olduğunu, Cumhuriyetçiler için başlıca bir sorun olduğunu gösterdi. Kürtaj hakkı yasasının kaldırılmasıyla ilgili olarak seçmenlerin %43'ü muhtemelen demokratlara oy vereceklerini söyledi. Katılımcıların %26'sı Cumhuriyetçilere oy vermeye daha meyilli olduklarını söyledi. Bu ankete katılan seçmenlerin %31'i bu yasanın yürürlükten kaldırılmasının oyları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söylerken bu sonuçlar ayrıca Amerikalı seçmenlerin %43'ünün kongrenin cumhuriyetçilere devredilmesi halinde kadın hak ve özgürlüklerinin kısıtlanacağını düşündüğünü gösterdi.
Amerika Senatosu bu ülkedeki hapishanelerin durumuna ilişkin soruşturmasının sonuçlarını yayınladı. Bu raporda Amerika Adalet Bakanlığı'nın sunduğu raporlarda Amerika cezaevlerindeki ölümlerin ve tutuklanan kişilerle ilgili ölümlerin sayısının gerçek sayının çok altında olduğu vurgulanıyor. Örneğin sadece 2021'de vakaların en az 990 ölüm vakasının rapor edilmediği belirtildi. Amerika Adalet Bakanlığı'nın raporlarına yansımamış olan bilgiler bu raporda önemli bir konu olarak değerlendirildi. Bu soruşturma alanında faaliyet gösteren Senato Daimi Alt Komitesi tarafından yürütüldü. Bu araştırmanın sonucu 10 aylık araştırma ve incelemenin sonucu olan 25 sayfalık bir rapor halinde yayımlandı. Amerika Senatosu tarafından yürütülen araştırma Amerika Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerindeki ölümlerin sayısını az göstermekle kalmadığını aynı zamanda yasa gereği kongreye söz konusu raporu da sunmadığını gösteriyor. Bu raporda Amerika Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılına kadar böyle bir rapor sunmayı planlamadığı belirtiliyor.
Söz konusu Amerikan Senatosu raporu hükümetin ülkedeki cezaevlerindeki ölüm sayısı hakkında yeterli bilgi sunmadığını belirtiyor ve Amerikan cezaevlerinin durumuna ilişkin 2020 Reuters raporunu doğruluyor. Amerikan Senatosu'nun bu raporunda Adalet Bakanlığı cezaevlerinin her birinde ölüm sayılarına ilişkin raporu yayınlamadığı için eleştirilmiş ve cezaevi düzeyinde bilgi yayınlamanın ülke cezaevlerindeki sorumlu eğilimleri tespit etmeye yardımcı olabileceği söylenmişti. Amerikan Adalet Bakanlığı ise bu konuda ayrıntılı ve eksiksiz bilgi toplamanın çok faydalı olacağını iddia etmiş ancak bu bakanlık yetkileri mevcut durumun bu bakanlığın doğru ve eksiksiz bilgi toplama kabiliyetini azaltan 2013 yasasındaki değişikliklerin istenmeyen sonuçları olduğunu ileri sürüyor.
Öğrenciler arasında uyuşturucu kullanımının artması ve Amerikan okullarında uyuşturucu arzının artması ve 3 yıl içinde keşfedilen uyuşturucu hapları ve tabletleri miktarı sayısının 33 bin kat artması verileri Amerika yetkililerini endişelendirdi ve bu ülkenin eğitim sistemi yetkililerinin bunu azaltmak için bir stratejik geliştirmeyi düşünmelerine neden oldu. Bu sosyal problemin ölümcül sonuçları olduğu herkesçe bilinmektedir.
Bağımlılık psikanalisti ve Los Angeles Conti madde bağımlılığını önleme birimi başkanı Dr. Birjan Harley şöyle diyor. Krizi hafife almamak gerekir. Şu anda Amerikan tarihinin en kötü aşırı dozda uyuşturucu salgınının ortasındayız. Los Angeles tarihindeki en yaygın uyuşturucu bağımlılığını yaşıyoruz. Bu durumun ana sebeplerinden biri yasa dışı olarak üretilen hap ve diğer uyuşturucuların içine yerleştirilmiş olan fentanyl kullanımıdır. Amerika'da bir okulda genç bir öğrencinin uyuşturucu kullanımı sebebiyle ölümü, okullarda bu maddelerin kontrolü ve ilgili önlemler konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi. 15 yaşındaki öğrenci Melan Ramos 2 hafta önce Los Angeles'taki bir okulda fentanil içeren çiğnenebilir bir hap tükettiğinde madde etkisi sebebiyle öldü. Fentanil küçük miktarlarda ölümcül olabilen narkotik bir ilaçtır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsusleri.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dönemin İslami toplumu durumunun büyük bir analizi olan ve en güzel kelimeler ve en derin şekilde ve en zengin içeriklerle beyan edilen Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın hutbesini işaret ediyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Zeynep-i Kübra'nın beyanatından geriye kalan ve günümüzde elimizde olan ise Zeynep-i Kübra'nın hareketinin büyüklüğünü gösteriyor. Zeynep-i Kübra'nın Kufe pazarındaki unutulmaz hutbesi sıradan bir konuşma değildir. Büyük bir şahsiyetin sıradan görüşleri değildir. En güzel kelimeler ve en derin şekilde ve en zengin içeriklerle o dönemin İslami toplumu durumunun büyük bir analizidir. Kişiliğinin gücüne bakın. Bu şahsiyet ne kadar büyüktür. 2 gün önce bir çölde onun kardeşini, onun imamını, onun liderini, bunca azizler ve gençleri ve çocukları ve bunları yok ettiler. Onlarca kadın ve çocuktan oluşan bu grubu esir almışlar. Getirmişler halkın gözü önünde. Esir olarak develer üstünde. Halkı onları seyretmeye gelmiş, bazıları zılgıt çekiyor, bazıları ağlıyor. Böyle gergin bir ortamda tıpkı büyük bir güneş gibi doğuyor. Tıpkı babası Emirül Müminin hilafet minberinde ümmetine karşı kullandığı konuşma tarzını kullandı. Aynen o şekilde konuşuyordu. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik